Yaratılış kitabı Tekvin 1. bölümdeyiz. Biliyorsunuz geçen hafta 3. ayetten 11. ayete kadar olan parçaya bakmıştık. Ve bu parça içerisinde Tanrı'nın ilk yaratıcı sözü neydi? İlk yaratıcı sözü Tanrı yaratılışa başlamadan önce Tanrı öncelikle bir şeyi başta yaratması gerekiyordu. O olgunun ilk günde oluşması gerekiyordu. Neydi? Rab dedi ve oldu. Olan şey neydi? İlk olan şey neydi? Işıktı, değil mi? Hamdolsun. Tanrı'nın ilk yaratıcı sözü ışıktı sevgili kardeşler. Yani karanlık içerisinde olan, biçimsiz durumda olan dünyamızın öncelikle neye kavuşması gerekiyordu? Işığa kavuşması gerekiyordu. Nedeni, birçok nedeni vardı ama yeni antlaşmada bunun nedenini 2. Korintoslar'da okumuştuk. 6. bölümün 14. ayetinde orada söylüyor ki, çünkü karanlığın ışık ile hiçbir paydaşlığı yoktur. Karanlığın ışık ile hiçbir şekilde paydaşlığı olamazdı. Demek ki Tanrı'nın yaratma olayında yine bizim karşımıza çıkan bir gerçek var. Tanrı dedi. Yani Tanrı ne yapıyor? Sözünü kullanıyor. Yaratma işinde de Tanrı yine sözü kullanma ihtiyacı duyuyor. Demiştim, Tanrı konuşmadan, tek bir söz söylemeden yaratma işini tamamlayamaz mıydı? Tabii ki tamamlayabilirdi ama Tanrı sözünü söylemesiyle, konuşmasıyla, sözünü kullanmasıyla bize şunu gösterdi ki, nasıl ki yeniden doğuş için kutsal ruh ve Tanrı'nın sözü gerekiyorsa, her ikisinin olması gerekiyorsa birlikte, aynı şekilde yaratılış olayında da Tanrı'nın ruhu sular üzerinde hareket ederken Tanrı'nın sözü de hareket halindeydi. Yaratılışı oluşturabilmesi için Tanrı'nın sözü var olması gerekiyordu sevgili kardeşler. Demek ki bu söz, aynı söz, yaratma sözü insan yüreğine girdiğinde ne yapıyordu? Mezmur 119. mezmurda bunu okumuştuk çok açık bir şekilde. 130. ayette Tanrı'nın sözü yüreklere girdiğinde diyor ki, söz aydınlık saçar. Rabbin sözü ışık saçar. Rabbin sözü yüreğe girdiğinde ne yapıyor? Bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Yüreğimizin hangi aşamada, hangi durumda olduğunu açık ve net bir şekilde bizlere gösteriyor sevgili kardeşler. Demek ki ışığın simgesi olan Tanrı'nın diri sözü İbraniler 4. bölümde ve 12. ayette ifade ettiği gibi etkindir ve de güçlüdür. Tanrı'nın sözü yüreğe girdiğinde sözünün bir özelliği vardı. Ne yapıyordu söz? Bölme özelliği vardı. Bölüyordu. Bir ayırma özelliği vardı. Tanrı'nın sözünün ayırıcı özelliği var sevgili kardeşler. Yüreklerimize giriyor ve bizim yüreklerimizdeki tüm eski yapıyı, eskiliği, çirkinliği, bozukluğu yırtıp atıp her şeyi yepyeni baştan yapıyor sözü aracılığıyla. Ve bir başka nedeni daha vardı. Başlangıçta ışığın yaratılmasında bir başka neden daha vardı. Neydi bu? Işık yaratılmalıydı. Çünkü her canlının oluşabilmesi için ya da yaşamını devam ettirebilmesi için, sürdürebilmesi için ışığa gereksinimleri vardı. Işık olmadan yaşam olamaz. Çünkü Yuhanna 1:4'te diyor ki, yaşam Kimin ışığıydı? İnsanların ışığıydı diyor. Yaşam eşittir ışık. Yaşamın simgesi ışık sevgili kardeşler. Demek ki yaşam ve ışık bir bütün. Birbirinden kopartamıyoruz. İşte o ışıktır zaten bize yaşam sağlayan sevgili kardeşler. Ve bizler de ışığın çocukları olaraktan ne yapmamız gerekiyor? Işıkta kalaraktan doğruluğun ardından gitmemiz gerekiyor. Ve geçen hafta vurguladığım gibi maalesef insanlar doğruluğun ardından gitmesi gerekirken tam tersi bir durum görüyoruz çevremize baktığımız zaman. İnsanlar gerçekleri söylemekten ziyade yalanın peşinden gidiyorlar. Hatta yalanı öyle dallandırıp budaklandırıyorlar ki, o kadar süslüyorlar, püslüyorlar ki sanki gerçek. Yani daha sonra söyledikleri yalana kendileri de maalesef inanıyorlar. Onun için insanlar sırası gelmişken, yeri geldiğinde yalan söylemeniz gerekir gerçeğini savunuyorlar. Ama Rab ne kadar güzel yaptı sevgili kardeşler. Başlangıçta ışığı karanlıktan ayırmakla. Verdiği mesaj neydi? Tanrı'nın çizgisinin, doğruluk çizgisinin ne olduğunu bize açıkça gösteriyordu sevgili kardeşler. Tanrı hiçbir şekilde, Tanrı'nın doğruluğu hiçbir şekilde yalanla bütünleşemezdi. Doğruluk yalanla hiçbir şekilde ortak geliyor. Bunun için Tanrı da ne yaptı? Doğruyla yanlış arasına kesin bir çizgi koydu. Ve bu gerçeği de bize yine sözü aracılığıyla ne yaptı? Gerekli olan ilkeleri bizlere açıklamaktadır. Biz kutsal söze baktığımız zaman o çizginin ne olduğunu öğrenebiliyoruz sözü aracılığıyla. Yalana kesinlikle yer yok. Ve son olaraktan 9 ve 11. ayetlere bakmıştık. 1. bölümün 9 ve 11. ayetlerine bakmıştık. Hatırlarsanız orada Tanrı ne yapıyor ilk önce? Dikey bir ayrım yapıyor değil mi? Gökteki suları yerdeki sulardan ayırıyor ve daha sonra hemen ardından yatay bir ayrım yapıyor. O dikey ayrımı yaptıktan sonra yatay bir ayrım yaparaktan yerdeki suları ne yapıyor? Birbirinden ayırıyor. Yatay ayrımı yaptıktan sonra kuru toprağın ortaya çıkmasına neden olduğuna göre demek ki yatay ayrım yapılmadan önce kuru toprak dediğimiz kara parçası kesinlikle yoktu. Yani o 6 günlük biçim verme işi öncesi kara diye bir şey yoktu. Yani yeryüzü tamamıyla sularla kaplıydı. Yatay ayrım gerçekleştikten sonra 3. gün toprak diriliş yoluyla su üstüne çıktı. Ve Tanrı baktı. O yatay ayrımı yapmadan önce baktığında her taraf sularla kaplı olduğunda herhalde Tanrı'nın gözüne iyi görünmedi o görünüş. Ne zaman iyi olduğunu söylüyor? Diyor ki o yatay ayrımı yaptıktan hemen sonra o kuru kara parçası toprak yeryüzüne suyun yüzüne çıktıktan sonra işte o zaman diyor iyi ve güzeldi. Demek ki sevgili kardeşler diyemeyiz ki, geçen hafta özellikle söyledim, bunu iyice söyleyin çünkü evrim teorisinde bu kesinlikle vardır. İnsanın sudan gelen bir molekül olduğunu söyleyen var. Sudan, denizden gelen bir yosundan oluştuğunu, bir çeşit yosundan oluştuğunu söyleyen var. Ama insanın mekanı deniz değil sevgili kardeşler. İnsanın mekanı deniz olsaydı Tanrı insanı denizin içerisinde yaratırdı. Ama insanın mekanı kara parçası, toprak. Tanrı ne yapıyor? İnsanın yaşayabileceği o güzel ve iyi yeri hazırlıyor. Kim için? Bizler için. Evet, sevgili kardeşler. Tek bir söz ile, tek bir söz. Rab dedi ve dedi sözüyle diriliş sonrası hemen ardından yaşam beliriyor. Evet, geldik 4. ve 5. ve 6. günlere bugün. Ay ve yıldızların oluşumu, arkasından hayvanlara yaşam ve daha sonra da hayvanların çoğalmasını görüyoruz. 12. ayetten başlayacağız. 11'e kadar gelmiştik. 12. ayetten başlayarak 27. ayete kadar okuyacağız. Tanrı ne yapıyor? Yarattığı güneş ve ayı olması gereken yerlerine koyuyor. Ne kadar kolay değil mi? Yaratma işi ne kadar kolay. Şöyle bir düşünün sevgili kardeşler. Gerçekten insan mantığının sınırlarının dışında kalan yıldızlar hakkında Tanrı sadece diyor ki çok basit bir şekilde yıldızları yarattı. Gerçekten çok kolay mıydı yıldızları bu şekilde böyle yaratabilmek? Bu kadar basit miydi? Evet. Bunu duymak istedim zaten. Tabii ki basitti. Tanrı için basitti. Ama Recep için imkansızdı. Bizler için imkansızdı. Ama Tanrı için gerçekten basitti sevgili kardeşler. Ve 4. günde ne oluyor? 3. günde ki hareket alanı yeryüzü. 4. güne geliyoruz. Hareket nerede başlıyor? Gökyüzünde. Gökyüzüne bir hareket başlıyor. Yıldızların yaratılmasıyla. Şimdi ruhsal anlamda biraz böyle düşündüğümüzde Koloseler 3. bölümde gözlerimizi yukarıya kaldırdığımızda ne görüyoruz? İki büyük yıldız, güneş ve ay, değil mi? Simgesel anlamda düşünürsek Rab ve Rabbin çocukları birlikte. Eğer güneşi Rabbin kendisi olaraktan, sembolik olaraktan düşünürsek, ayı da onun ardından giden, ona iman eden Tanrı'nın çocukları olaraktan düşünürsek, bir kilise olaraktan düşünürsek eğer, çünkü kutsal kitaba baktığımızda Malaki 4. bölümde 2. ayette diyor ki ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi. Buradaki doğruluk güneşi İsa Mesih'i simgeliyordu. Eğer oradaki doğruluk güneşi, yaratılan o güneş, o yıldız, eğer Rabbi simgesel olaraktan temsil ediyorsa, diyorum ki ay da bizi temsil ettiğini düşünelim. Yeryüzünde Rabbin ışığını kim yansıtıyor? Kimler yansıtıyor? Bizler. Yani Rabbin topluluğu, Rabbin kilisesi yeryüzünde Rabbin ışığını yansıtıyor. Ne gibi? Tıpkı gecenin karanlığını aydınlatan ay gibi. Ay ne yapıyor? Nasıl yapıyor bunu? Güneşten aldığı ışınları, değil mi? Güneşten aldığı, güneşten topladığı ışığı gece vakti yansıtıyor. Yani kendinde var olan bir şey değil. ayda olan bir şey değil. Güneşten gelen ışınlar ayda toplandığı için ay güneşin ışınlarını yansıtıyor. Demek ki ayın ışığında güneşi görebiliriz sevgili kardeşler. Ayın yansıttığı ışıkta güneşi görebiliriz. Pratik olaraktan düşündüğüm zaman evet diyorum, güneş ve ayı Rab ve onun kilisesi olaraktan görüyorum. Ve güneş ve ayı, yaratılan güneş ve ayı, Rabbin kilisesiyle, Rab ve Rabbin kilisesiyle bütünleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan tablo nedir? Ay ve güneşi Rabbin ve Rabbin topluluğu ile bütünleştirdiğimiz zaman simgesel anlamda ortaya çıkan tablo nedir? Bizlerin Rab ile olan sorumluluğunun ne olduğu ortaya çıkıyor. Değil mi? Burada çok açık bir şekilde. Güneş ve ayın görevi neydi? Sorumluluğu neydi? İki görevi vardı. 17 ve 18. ayette okuyoruz. Birincisi yeryüzünü aydınlatmak. İkincisi gündüzü ve geceye egemen olmak. Geceyi hükmetmek. İki görevi vardı. Demek ki aydınlatmak görevi, bir de hükmetmek görevi. Onun için diyorum ki eğer nasıl ki güneş ve ay dünyamızı aydınlataraktan geceye ve gündüze egemenlik ediyorsa, ona hükmedebiliyorsa, aynı şekilde yeryüzünü aydınlatacak ve gündüze ve geceye egemen olacak olan Rab ve onun topluluğu kilisesidir. Biz şu anda aydınlatma işi yeryüzünde bizler aracılığıyla devam ediyor. Ediyor mu? Rab diyor ki siz dünyanın ışığısınız. Biz kendi ışığımızı yansıtmıyoruz. Ay güneşten aldığı ışıkları yansıttığı gibi bizler de Rab'deki ışığı yansıtıyoruz. O açıdan söylüyorum. Yansıtma işi devam ediyor. Peki egemenlik, o hükmetme işi ne zaman olacak? O da işte bin yıllık dönem dediğimiz, o esenliğin egemen olduğu dönem. Bin yıllık dönemde. Hükümranlık, egemenlik söz konusu olacak. Hükmetme işi o zaman söz konusu olacak. Sanki gördüğüm kadarıyla burada güneş ve ay sanki geleceğe işaret tutan bir simgeydi diye düşünüyorum. Ay ve güneş, Rab ve onun çocukları. Göğe baktığımızda onları görebiliriz. Ruhsal kavramda. Ve Tanrı güneşi ve ayı yarattığında sanki daha sonra olacak olan olaylara bir ışık tutuyordu. Güneşi ve ayı yaratmakla. Evet. Böylesine yüce, böylesine kutsal, böylesine müthiş, sevecen Tanrı karşısında bizler ya da insanlar ona daha çok bakmaları gerekirken, Tanrı'ya daha çok sımsıkı sarılmaları gerekirken bunun ters bir durumunu görüyoruz. Ne yapıyor insanlar? Yıldızları ya da gezegenleri kendilerine rehber olaraktan görüyorlar. Gazetelerde ki yıldız fallarına bakaraktan, değil mi? Burçlara bakaraktan ya da bu yıldız fallarını okuyan insanlara para vererekten gelecekle ilgili bir takım bilgiler almaya çalışıyorlar insanlar. Ama sevgili kardeşler, ay ve güneşin, yıldız ve gezegenlerin yaratılmasındaki amaç neydi? İnsanlar onlardan yararlanaraktan geleceği mi öğrensinler diye Tanrı onları yarattı. Amaç neydi? Bakın amacı çok güzel açıklıyor mezmur. Davut çok güzel açıklıyor bize. 19. mezmura bakın ilk ayetine. Hamdolsun. Amaç ne? Amaç ne kadar güzel ve net. Gökler Tanrı'nın görkemini, gök kubbesi yani yıldızlar, güneş ve gezegenler Tanrı'nın ellerinin eserini, yani Tanrı'nın işlerini gösteriyordu onlar. Tanrı'nın yaptığı o güzel, o korkunç işlerini gösteren bir simgeydi onlar. Ama insanlar bu kadar bunca net gerçeğe rağmen insanlar ne yapıyorlar? Yaratana bakmaktan yerine yaratılana bakıyorlar. Birinci bölümünde Romalılar 1. bölümü 25. ayette dediği gibi yaratılanlara tapıyorlar. Kuşlara, sürüngenlere ya da kendi yaptıkları bir takım putlara tapıyorlar. Tanrı'nın yarattığı şeylere bakıyorlar sevgili kardeşler. Yaratana bakmak yerine. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları diyor göğe yerleştirdi. Yine burada bize aynı gerçekleri anımsatıyor bunu söylemekle. Karanlık ve ışığın ayrılmasının ne kadar önemli olduğunu bu ayette tekrar karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi, daha önce de vurguladığım gibi sevgili kardeşler, bu ayette de vurgulanıyor aynı gerçek. Karanlık ve ışık kesinlikle birbiriyle bağdaşamaz. Bizler de hiçbir şekilde hem doğrulukta hem de yanlışlık içerisinde kalaraktan ikisini bütünleştirmeye çalışamayız. Kesinlikle Tanrı doğru ve yanlış arasına belirgin bir çizgi koymuştur. Evet, 20. ayete bakıyoruz. Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın. Bunu derken aslında sular canlı yaratıklarla kaynaşsın anlamı vardır İbranicesine baktığımız zaman. Demek ki Rab canlıları yaratırken belirli bir gelişme izleniyor. Gördüğümüz gerçek bu burada. Ama evrimciler ne diyor? Her şey diyor tek bir hücreden oluşmuştur. Hayır. Her şey tek bir hücreden oluşmamıştır. Ne de uzun yılları aşan bir zaman süresi içerisinde türediği anlamına da gelmez sevgili kardeşler. Kutsal kitap bu noktada da kesin bir ayrım yaparak bizlere tüm canlıların yaratılışını kendi türlerine göre bir günde yarattığını söylüyor. Bir günde. 24 saatlik bir zaman süresi içerisinde. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve canlılar yaratılır yaratılmaz sevgili kardeşler, kendilerini üretebilme yeteneğine sahiptiler. Yani yaratılırken normal organları da aynı şekilde, aynı dönemde, aynı süreç içerisinde yaratıldılar. Ve bu yüzden diyebiliriz ki cinsel birleşme yoluyla cins üretme en doğal bir şeydi. Tanrı'nın yarattığı olayda. Ama günahlı insan ne yapmıştır? Düşük konumundan dolayı, günahından dolayı böyle bir şeye ayıp damgasını vurmuştur. Cinsel birleşme konusuna. Üçüncü bölüme geldiğimiz zaman bunu daha çok detaylı bir şekilde bakacağız. Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında utançları yoktu. Çıplaktılar. Tanrı onları üresin diye tüm gerekli olan organları yarattı. Ayıp diye bir şey yoktu. Ama ne zaman ayıp, utanç ortaya çıktı? Günahın girişiyle. Demek ki ayıp damgasını vuran Tanrı değildir. Bugün ayıp damgasını vuran düşük konumda olan insandır sevgili kardeşler. Evet, yaratma işi tüm hızıyla devam ediyordu. Biz de anlatmaya tüm hızımızla devam etmemiz lazım. 45 dakikayla noktalayalım, değil mi? Evet, Rab her şeyi türlerine göre yaratırken bir türden öbür türe evrim yoluyla bir geçiş yoktu sevgili kardeşler. Bunu da açık bir şekilde altını çizmek istiyorum. Öncelikle neyi yaratıyor? Bitkileri yaratıyor. Arkasından hayvanları yaratıyor. Ve daha sonra da ayrı bir şekilde ben buna diyorum ki yaratılışın en doruk noktası insanı yaratıyor. Diyor ki onu yarattı, bunu yarattı, şunu yarattı, bunu yarattı ama insana diyor ki yarattı ama yaşam nefesini üfledi diyor. Bir ruh verdi insana. Yani onun için diyorum ki insan yaratılış içerisinde en yüksek konumda olan bir varlık. Yaratılışın en doruk noktasında olan bir varlık. Yepyeni bir yaratık ortaya çıkıyor. İnsan dediğimiz yaratık. Ve bu insana ne diyor Tanrı? Yeryüzünün tümüne egemen olsun. Ne yapıyor Tanrı? İnsanı yarattıktan sonra bir takım sorumluluklar üzerine yüklüyor. Ama bu sorumluluğu yüklerken yani yeryüzünün tümüne egemen olsun derken ona Adem bahçesinde bir bahçıvan olarak atamamıştı sevgili kardeşler. İnsanı Tanrı bir bahçıvan olaraktan Adem bahçesinde atamadı. Ne de ona kaba güçle bir şey üzerinde egemen olmasını buyurmuştu. Tanrı benzeyişinde yaratıldığı için insan Tanrı gibi adaletli, Tanrı gibi doğruluk kapsamında yeryüzü üzerinde egemen olacaktı. Yani insan yeryüzü üzerinde adalet ve doğruluk çizgisinde kalarak Tanrı gibi adalet ve doğruluk çizgisinde kalarak yeryüzünde egemen olacaktı. Ne diyor? Kendi suretinde yarattı. Kendi benzerliğinde yarattı. Ya soruyorum ben yine buna kaleme alırken yazarken düşündüm ve sordum kendime bu soruyu. Ya bundan daha şahane bir şey olabilir mi? İnsanın Tanrı birçok şeyi yarattı da insanı yaratırken diyor ki kendi suretinde, kendi benzeyişinde yarattı. Bu neyi gösteriyor? Eğer Tanrı insanı sevmeseydi, eğer insana üstün bir değeri vermemiş olsaydı, kendi benzerliğini insana veremezdi. Eğer Tanrı insana kendi benzerliğini verdiyse, fiziksel anlamda değil ki ruhsal anlamda, yani biz bunu özde kusursuz, özde buruşuksuz, özde hatasız, kutsal yarattı anlamındadır. Kendi suretinde yarattı dediğimiz zaman. Eğer bu sevgi olmasaydı, kesinlikle ve kesinlikle Tanrı kendi benzerliğini insana veremezdi sevgili kardeşler. Onun için Selanikliler birinci bölümde, birinci Selanikliler'e bakalım isterseniz beşinci bölüme. Orada bir ayet var. Paulos Selanik'teki imanları şey yaparken, o topluluğa yazarken onlara selamlarını şu şekilde iletti. Birinci Selanikliler 5:23'te esenlik kaynağı Tanrı sizleri tümden kutsasın. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde tüm ruhunuz, tüm canınız ve bedeniniz kusursuz saklansın diyor. Rab Pavlos aracılığıyla 1. Selanikliler 5:23'te. Hacı. 1. Selanikliler 5:23. Pavlos neden acaba burada ruhtan, candan ve bedenden söz etti? Yani diyemez miydi ki İsa Mesih'in gelişine dek kusursuz saklanasınız? Bunu diyebilirdi. Ama bunu demedi. Çünkü o da bir düşünce olabilir. İnsanı oluşturan üç öğe var. Nedir onlar? Tabii can, ruh ve beden. İşte sevgili kardeşler, insanı hayvandan ayıran en büyük özellik, en önemli fark insanda bir ruh olması. Hayvandan ayıran en büyük özellik. Onun için insan kesinlikle fiziksel güdülerle yönlendirilen bir varlık değil. Yani iç güdüye göre, içteki bir gücün yönlendirmesiyle hayvan gibi hareket eden bir varlık değil. İnsanın en büyük özelliği onda bir kişilik yaratılmış olması. Kendini bilme olgusunun yaratılmış olması. Onun için insanda sevgi dediğimiz, merhamet dediğimiz, adalet dediğimiz, yargılama dediğimiz, düşünme dediğimiz bir takım özellikler mevcut. Vicdan da var tabii ki. Zaten şimdi can, vicdan da cana bağlı olan bir olay. Vicdan insan içerisinde gelişen, gelişmekte olan bir şey. Şimdi bu olaya kutsal kitap can diyor. Yani duyguların ve iradenin birleştiği yerdir can. Çok daha önemlisi, insanda özgür bir iradeye sahiptir. İnsan özgür bir iradeye sahiptir. Ama hayvanda bu özgürlük yoktur. İç güdüye göre hayvan hareket etmektedir. Ama insan değil. Hamdolsun. Onun için insanda özgürce karar verebilme yeteneği vardır. İşte diyorum ki insanı Tanrı benzeri yapan en büyük özelliklerden bir tanesi de, hayvanla ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de özgür bir iradeye sahip olması. İnsanın özgür bir iradeye sahip olması. İstediğimizi yapabilme ayrıcalığı var. İşte Tanrı'da da vardı bu özellik, biliyor musunuz? Tanrı özgürdür, değil mi? Tanrı istediğini yapıyor. Doğru mu? Tanrı bu özelliğini bize verdi sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz? İşte en büyük özelliklerden bir tanesi de budur. Özgürlük. Verilen özgürlük. Biz bu muhteşem gerçeği ne mantık ne de bilim açıklayabilir sevgili kardeşler. Bu muhteşem gerçekleri ancak daha önce de vurguladığım gibi iman yoluyla anlayabiliriz. Ancak iman yoluyla açıklayabiliriz. Bugün gördüğünüz bütün şeyler, yeryüzünde gördüğünüz bütün şeyler bir hiçten yaratıldı. Ortada olan ne vardı? Koca bir hiç vardı. Tanrı ne ile başladı? Koca bir hiç ile başladı. Koca bir hiç. Tanrı yaratma işine başlarken koca bir hiç ile başladı ve her şeyi bir düzen akışı içerisinde sonuçladı. Hamdolsun. Bu kadar değer, bu kadar önem karşısında son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Bizler iman eden kişiler olaraktan, Rabbin çocukları olaraktan bu ruhsal benzerliği nasıl yansıtıyoruz bu yer yuvarlandı? Şimdi fiziksel bir benzerlik olmadığı için fiziğimizde Tanrı'yı yansıtmıyoruz, değil mi? Doğru mu? Peki nasıl yansıtıyoruz Tanrı'yı bu yer yuvarlanda, bu yeryüzünde? Nasıl yansıtıyoruz? Ya güzel. Ya çok güzel. Sami de güzel söyledi. Şey ne yaptı? Ay nasıl güneşi yansıtıyordu? Işığıyla. Yani ışığında, ayın ışığında güneşin kendisi vardı. Bizler de yansıttığımız sevgide Rab olmalı. Yansıttığımız bağışlamada Rab olmalı. Yansıttığımız sabırda Rab olmalı. Yansıttığımız şefkatte Rab olmalı. Gösterdiğimiz sadakatte yine Rab olmalı. Her durumda, bütün olgular içerisinde Rab yansımalı sevgili kardeşler. Eğer bizler şunu diyorsak, evet bizlerde sevgi var, bizlerde sabır var, bağışlama, şefkat ve sadakat var. Peki bu tümü Rabbi yansıtıyor mu bizlerde? Verdiğimiz sevgi Rabbin sevgisini yansıtıyor. Gösterdiğimiz sabır Rabbin sabrını yansıtıyor mu? Sana bakan, senin Rabbine övgü sunabiliyor mu sevgili kardeşler? Yaşam biçimimiz, sevgimiz, sabrımız, gösterdiğimiz bütün olgular çevremize tat veriyor mu? Tıpkı tuzun yemeğe lezzet verdiği gibi. Matta da diyor ki, siz, evet siz diyor, dünyanın tuzusunuz. Ne demek bu? Siz dünyanın tuzusunuz. Eğer sevgili kardeşler, tuz tat vermiyorsa, yani bizler bu ruhsal gerçeği sergilemede başarısızsak, gerçek anlamda Rabbi yansıtmıyorsak, Rabbi gösteremiyorsak, insanlar tanıklığımızı ne yapacaktır? Alay edercesine ayaklar altına alacaktır, değil mi? Yani dünya kendini tam olarak vermeyen imanlı, imanlıya ne yapıyor? Hor görüyor. Gerçek anlamda hor görüyor. Rab diyor sözünde, siz dünyanın tuzusunuz.